Merhaba, Anadolu Ajansı'nın Bir Bakışta podcast'indesiniz. Bugün 8 Mart 2024 Cuma. Ben Ümmühan Atak. Birkaç gün önce Salı günü bir paneldeydik. Radyo Televizyon Üst Kurulu ev sahipliğinde düzenlenen bir paneldi bu. Kadem Ankara ve Uluslararası Medya Enformasyon Derneği'nin ortaklaşa düzenlediği bu panelin açılış konuşmalarına Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin ve Kadem Başkanı Doçent Doktor Saliha Okur Gümrükçoğlu yapmıştı ve panel televizyon dizilerinde kadın başlıklı panelde kıymetli isimler vardı konuşmacı olarak. Senarist Hilal Çelenk, oyuncu Deniz Oğur, Erdinç Gülener, avukat Canan Sarı ve gazeteci Fadime Özkan. Dizilerde kadının ele alınış biçiminin tartışıldığı panel konukların da katılımıyla birçok yönüyle ele alındı. Senaryoyu yazarken, karakterleri canlandırırken neler yaşanıyor, hatta nelere maruz kalınıyor, hukuki anlamda neyin karşılığı ne gibi çok boyutlu ve açıkçası faydalı bir paneldi. Nereden biliyorum? Ben de oradaydım. Dinleyiciler arasındaydım ve bir gazeteci olarak gazeteci Fadime Özkan'ın konuşmasında büyük bir dikkatle dinledim. Konuğumuz zaten şimdi Fadime Özkan, Star Gazetesi Ankara temsilcisi, yazar Fadime Özkan. Kendisine birkaç sorumuz olacak. Star Gazetesi Ankara temsilcisi, yazar Fadime Özkan. Efendim hoş geldiniz yayınımıza.
Hoş bulduk.
Şöyle bir giriş sorusu olsun mu? Dizi filmlerle aranız nasıl? Ne tür diziler izlersiniz? Bir de sanmıyorum ki izlerken sadece vakit geçsin. Böyle bir refleksle belki de bir şeylere dikkat ederek izlemek diye bir şey söz konusudur diye tahmin ediyorum. Nedir?
Tam da tahmininiz gibi elbette ben de her Türk vatandaşı gibi dizi izliyorum. Türk dizilerimizi de izliyorum. Bazılarını hani anlık televizyondan canlı yayında izleyemesem de geri dönüp takip ettiğim diziyi izliyorum kanalından. Şöyle söyleyeyim, her dönem hani televizyonda izlediğim en az bir dizim oluyor. Olsun da istiyorum. O beni biraz böyle Türk televizyonlarına da bağlamış oluyor. Sevdiğim diziler oluyor ama izlerken sadece hani buna maruz kalan ve nasıl yönlendiriliyorsa o tarafa giden bir izleyici değilim. Daha eleştirel bir gözle bazen. Eğer aksayan bir şey varsa artık neredeyse böyle bir çetele tutarak "Ay bunu da yanlış yaptılar, bunu da yanlış konuşturdular" gibi bir şekilde izliyorum. O yüzden de evet ne yazık ki hani böyle saf, pür bir izleyici olarak izlemiyorum
sizi. Evet, açıkçası ben bunu evde çocuklarla izlerken sıkıntısını yaşıyorum. Bazen çünkü araya şerhler düşüyorum. Biraz sıkılıyorlar bilmiyorum ama biraz dikkat etmek de gerekiyor. Şimdi özellikle anne olunca, ebeveyn olunca dizi seçimleri bu yönde biraz evriliyor. Mesela benim çocuklarla birlikte izlediklerim var. Herhangi bir şekilde bir tartışmaya söz konusu olan dizileri de kötü örnek olmaması açısından çocuklar uyuduğunda ya da çocuklar yokken geriye sarıp izlediğim de var. Ne tür dizileri tercih ediyor Fadime Özkan?
Yani izlediğim şeylerin daha çok aile dizisi olduğunu fark ediyorum. Yani bir olay örgüsü olsun ama izlemeye de değer bir olay ya da bir olgunun etrafında oluşsun istiyorum. Tarihi dizileri doğrusu bakıyorum mutlaka neyin nasıl gittiğini ama çok fazla tarihi dizi izlemediğimi görüyorum. Ama yine tabii ki TRT'de büyük prodüksiyonlar var ve hepsi de gerçekten çok emek verilen hani Türkiye'nin yüz akı işler. Nihayetinde satıyoruz da ihraç da ediyoruz dünyanın pek çok yerine. Bunlar gurur verici ama çok fazla onları izleyemediğimi fark ediyorum. Daha çok aile dizisi, bir olay, bir hikaye, yani öyle bir hikaye olmalı ki hakikaten gerçek hayatta da bir karşılığı olsun. Bunlara baktığımı fark ediyorum. Dediğiniz gibi ben de kızımla eğer bir dizi izleyeceksem onun büyüme evresinde büyürken onun ruhuna, duygularına, davranışlarına bir zarar vermeyecek türden konuşmaların ya da ilişkilerin olduğu bir dizi olmasına dikkat ediyorum. Bu da genelde ister istemez bizi doğrudan TRT dizilerine yöneltiyor. Mesela bizim birlikte izlediğimiz dizi Gönül Dağı. Gönül Dağı hakikaten her yaştan insanın, bütün ailenin bir arada izleyebileceği, sıkılmadan izleyebileceği ama aynı zamanda rahatsız da olmayacağı çocuklarından ya da büyüklerinden. Her şeyin böyle çok kıvamında, tadında gittiği bir dizi. Yani ben de Eskişehirliyim. Dizi Sivrisar'da çekiliyor. İşte Eskişehir'in hani Orta Anadolu'nun diyelim şivesi, mekanları, o yüzden çok da tanıdık geliyor. Köyümüze gitmiş gibi oluyoruz.
Evet, TRT'nin bu anlamda reklamlarda bile, hatta aralarda böyle bir mutfağa gidip gelirken ki güven veren şeyi var. Daha
Tabii.
havası var. Başımıza bir şey gel.
Gece bizim süsleyicimizi o yapıyor çünkü
Evet.
süsleyici o kullanıyor.
Evet. Şimdi o zaman biraz konuyu farklı bir yöne çekecek gibi yapacağım ama birazdan da toplayacağım, bir araya getireceğim. Paneldeki konuşmanızı dikkatle dinlemiştim ve orada haber dili, kadın ekseninde bazı çalışmalar yaptığınızdan bahsetmiştiniz. Önce bunları biraz hatırlayabilir miyiz? Yani haber dilinde kadın, medya dili üzerine yaptığınız bu çalışmalar neydi? Bizimle de paylaşabilir misiniz?
Teşekkür ederim. Ben yüksek lisans tezimi popüler kültür ve özel televizyon kanallarının haber bültenleri üzerine yapmıştım Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü'nde. Bu ilgimi çekiyordu çünkü 90'lı yılların sonuna doğru yapmıştım bu tezi 97'de. Ve o dönemde hatırlarsınız özel televizyon kanalları açılır açılmaz inanılmaz hiçbir süzgecin olmadığı, hiçbir ilkenin, etiğin, değerin olmadığı cinsellik, kaba şiddet, işte kadına yönelik şiddet, çocuklara kötü muamele, istismar, çıplaklık her şeyin ekranlarda janjanlı bir şekilde aktığı yıllardı ve bu filtrenin olmamasından da sebep her kanal bunun çok izlendiği kanaatine sahip olup yeniden onu tekrar ediyordu. Rütük ve işte rütük yasası daha sonraki yıllarda peyderpey geldi ve uygulanmaya başlandı. Böyle bir dönemde haber bültenleri bile, bakın haberin hani biz gazetecileriz, habercileriz, haberin ilkeleri vardır, kaideleri vardır, evrenseldir. Bunlar buna uymak icap eder. Ama haberin bile o kadar bozulduğu bir dönemdi ki popüler kültürün haber bültenlerinin etkileri üzerine bir tez hazırlama ihtiyacı duymuştum. O yüzden haberlere bilhassa bu eleştirel gözle hep baktım, hani kendi yaptığım işlerin dışında da bakıyorum yapılan işlere. Kadının meselesi söz konusu olduğunda haberlerde ne yazık ki ne televizyon haberleri ne gazetelerde yayınlanan haberler bu her zaman eleştirdiğimiz, sakıncalı bulduğumuz konuları tekrar etmekten hatta onu üretmekten hiç geri durmadı. Bu manada medya hiç masum değil doğrusu. Bilhassa kadına yönelik şiddet haberlerinde buna yönelik bir dikkatin gelişmesi uzun yıllar aldı. Şu anda hani geçmiş o vahşi dönemlere göre ki ben çok vahşi buluyorum geçtiğimiz bu 30 yılı bilhassa daha düzgün işler çıkıyor. Eskisine göre refleksler işlemeye başladı. Hem elbette devletin hassasiyeti hem de sivil toplumun bizatihi kendisinin müdahalesiyle haberciler de bu işe dikkat etmeye başladı. Daha az sakıncalı, sıkıntılı haberler daha az yayınlanıyor. Ama hala var. İşte ne yaşadık biz bütün bu süreç içerisinde? Kadına yönelik şiddetin çok reyting getirdiği, çok tiraj getirdiği gibi bir yanlış okumayla ki evet bu olabilir çünkü dikkat çeken vahşi bir olay. İnsanlar bunu merak edip okuyabilirler. Ama böyle bir olayın bütün çıplaklığıyla anlatılması, polis ifadelerinin herhangi bir elemeye tabi tutulmadan gazetelere basılmış olması, fotoğrafların yani şiddete uğramış kadının zaten mağdur ama onun mağduriyetin üstüne de böyle medya eliyle üretilen bir mağduriyetin de yıkıldığı vahşi haberler var. Yani o kadar çok ki bunlar. Yani biri mesela işlenen bu yanlış uygulamalar. Ben bunu aslında bir manada tırnak içinde suç da diyorum. Çünkü o yapılan hatanın hem toplumda işte şiddete eğilimi olan, bu yanlış davranışlı olan insanlara öğretici bir tarafı var. Hem de mağduru bir kez daha mağdur ettiği için, mağdurun ailesini bir kez daha mağdur ettiği ve o gazete orada durduğu müddetçe işte buna maruz kalan çocukların zihninden hiç çıkmaması gibi ömür boyu süren bazı zararları da vardı. O yüzden mesela bu şiddet mevzunu çok önemsiyorum. Hatırlayın Münevver Karabulut cinayetinde biliyorsunuz medyamız, bizim yazılı medyamız o dönemde neredeyse 10 günler boyunca, haftalar boyunca manşetine başka bir haber koymadı. Özellikle bir gazeteci, bir gazetecinin yönettiği gazete, işte hem Münevver'in bütün fotoğraflarını, katilin cinayet işlerken kullandığı aletleri, kanının attığı kanepeyi göster. Yani bunların hepsini manşete çekti. Ve bunu yaparken de mutlaka bir tarafta cinayet aleti, bir tarafta da Münevver Karabulut güzel bir kız olduğu için boydan fotoğrafını kullanarak hep bu tiraja oynadı. Bunu yaparken de gazeteci, yayın yönetmeni kadına yönelik şiddete dikkat çekmek istediği için bunu yaptığını söyledi. Mesela bu Münevver Karabulut cinayetindeki detayların bir sonraki büyük, yani medyada da yankı bulan büyük bir cinayette tekrar edildiğini ve aslında katile bir şeyler öğrettiğini de gördük biz. Özgecan cinayetinde katil polis ifadesinde dedi ki, ben Özgecan'ın ellerini bileklerinden kestim. Çünkü bilekleri kesilmişti ve uzak bir başka noktaya atılmıştı. Cesetten uzak bir noktaya atılmıştı. Bunu söylerken de işte tırnakların içinde benim dokularımın kalma ihtimali, dolayısıyla bulunabilme ihtimalime karşı ellerini keserek uzak bir noktaya attım dedi. Yani bunu katil doğrudan cinayete ilişkin bilgi verirken verdi. Bu da gösteriyor ki aslında medya öğretiyor.
Ders veriyor, evet.
Katile nasıl kaçabileceğini, nasıl saklanabileceğini öğretiyor. Bu gibi detayların medya eliyle çoğaltılması hem şiddete meyyal insanları buna yönelttiğini hem de öğrettiğini, cinayet ya da nasıl saklanacağına dair bilgi verdiğini gösteriyor. O yüzden de çok büyük bir günahı var medyanın.
Sanırım sadece şey değil, hani kaçış yollarını öğretmek de değil, hani cinayeti işleme yöntemi olarak da bu yapıldıysa ben bir üst level'a geçebilirim. Bu da yapıldıysa bir de şunu deneyebilirim gibi. Böyle
Evet.
bir özelliği de var ve sadece bahsettiğiniz gazetede değil, bütün televizyon kanallarında da haftalarca bütün detaylarıyla tekrar tekrar izleyip şoka girmiştik artık, kanal değiştiriyorduk. Yani o kadar hatırlıyorum hepsini.
Evet. Münevver Karabulut kuşkusuz hani ilk katledilen genç kız değil. Ama orada şöyle bir şey de yapıldı. Şimdi daha dar gelirli bir ailenin kızıydı Münevver. Ama sevgilisi ve katili olan kişi seçkin zengin bir ailenin oğluydu. Arada bu manada işte o Türk filmlerinde klasik zengin oğlan fakir kız karşılaştırması üzerinden de bir hikaye sunabildi. Bunu bütün detaylarıyla sundu ve bir müddet sonra artık televizyonlarda da sizin hatırlattığınız gibi gazetelerde de şu tartışıldı. Ya ailesi de o kadar da onu rahat bırakmasaymış. Bu kadar fakir bir kızın o kadar zengin bir çocukla nasıl bir ilişkisi var? Yani bu medyanın kadın cinayetleri mevzuunda gerekçe üretmesi. Yani okuyanın, izleyenin zihninde evet katil bunu yapmış ama yani kız da bunu aramış gibi bir sonuç çıkarılmasına neden oluyor. Bu medyanın kadına yönelik şiddetle ilgili günahlarından birisi. Pek çok günahı var. Ama işte mesela mağdurun habire haber olması, onun fotoğrafının basılması günlerce. Bu suçlardan birisi, medyanın suçlarından birisi. Neredeyse katilin henüz yargılama başlamadığı, dolayısıyla henüz sanık pozisyonunda olduğu, zanlı olduğu için fotoğrafının basılmaması, isminin yazılmaması, ilk harfleriyle aktarılması gibi yargının da gerektirdiği bir şey var ama nihayetinde medyanın kadın cinayetleri konusunda böyle bir suçu günahı hatası oldu. Bugün hani artık bu kadar vahşi yürümüyor bu işler ama çok vahşi yerlerden geldik.
Evet, şimdi o zaman buradan bu noktadan gene konuyu panele getirsem olur mu? Hazır az evvel zengin kız fakir oğlan hatırlaması da yapmıştık. Biz evet eskiden bu tür filmleri çok izlerdik. Edison'lu, Türkan Şoray'lı, Hülya Koçyiğit'li filmlerde zengin kızlar, fakir oğlanlar olurdu. Mutlu son görürdük biz çoğunlukla.
Evet.
Yani ayrıldıkları az olurdu. Mutlu olurlardı, mutlu sondu. Zengin kız, fakir oğlan. Şimdi sözü nereye getireceğim? Evet, paneldeki diziler ve kadın. Burada haber dilinin, kadına şiddeti anlatan haber dilinin aslında dizilerde anlatılan hikayelerden çok da bağımsız olmadığına dikkat çekmiştiniz ki ben bunu not almıştım. Şimdi burada bir de podcast dinleyicilerimizle paylaşabilir misiniz? Nedir o haber dili ve diziler arasındaki bağ, o yakınlık, o benzerlik ya da her neyse?
Bu bir bileşik kaplar hikayesi aslında. Bir kültür endüstrisinin araçları bunlar. Televizyon, sinema, reklam dünyası ve bunun yanındaki bütün diğer bileşenler bir çarkı döndürüyor, bir makineyi döndürüyor. Televizyon da bunlardan birisi. Ama televizyon söz konusu olduğunda hani kendi özelinde baktığımızda işte televizyon haberleri, televizyon dizileri, televizyon programları birbirini besleyen bir mekanizmayı mekanizmanın içerisinde. Aynı dişliler aynı çarkı döndürüyor dediğim gibi. Yani haberlerde boğulurken dizilerde bundan çok farklı bir şey göremezsiniz. O yüzden haberde gerçek hayatta olan bir olayın yeniden kurgulanıp haberleştirilmesidir nihayetinde haberler. Dizilerde de gerçek hayatta var ya da yok ama olması muhtemel olaylar ve hikayeler üzerinden hayali bir hayat kurgulanır. O kurgunun üzerinden de karakterler yaratılır ve başlarına bir takım işler gelirler. Şimdi televizyon dizilerinde en çok eleştirilen konu nedir? Kadına yönelik şiddet en başta, çünkü hayati sonuçları olabiliyor. O yüzden de en öncelikli önemsediğim şey bu. Ama onun dışında işte toplumsal rollerin tekrar edilmesi hali vardır. Toplumsal kesimler arasında bir tür Jacoben zihinlerde olan o hiyerarşinin bir kez daha üretilmesi, köylünün köylü, cahil, eğitimsiz, kaba saba, dedikoducu vesaire olması, bir tarafta da işte eğitimli, zengin, seçkin insanların da daha nitelikli hayatlar sürmesi gibi bir karşılaştırmayla da hani sık karşılaşırız. Dolayısıyla bunun dizilerde bir kez daha üretildiğini görüyoruz. Ama televizyon programlarında da üretildiğini görüyoruz. Yani bir diğer çark da özellikle kadınlar özelinde gündüz kuşağı kadın programlarının en az televizyon haberleri kadar, en az televizyon dizilerindeki bu yanlış hem şiddetin üretilmesi hem de bu toplumsal rollerin çarpık bir şekilde bir daha yansıtılması konusunu bir de televizyonlardaki gündüz kuşağı kadın programlarında görüyoruz. Güya geleneksel bir Türk toplum yapısını aktarmak bakımından hazırlanan programlar var. Mesela gelin kaynana programları var, yemek pişiriliyor. Ama hani bu kalıp olarak Türk aile yapısının devamlılığı üzerine bir şey kurgulanmış gibi görünüyor. Ama biz baktığımızda gelin kaynanasına, kaynana geline etmediği laf kalmıyor. Yani yemek kültürü mesela önemli bir şeydir. Yemek, sofra, aile içindeki büyük aile sofraları vesaire. Ama bir bakıyorsunuz yani gerçekten çok yakışıksız, çirkin, saldırgan ve yine kadının kadına şiddeti diyebileceğimiz türden bir dil ekranlarda bir daha üretiliyor. Ve bu bir yarışma. Yani o yarışmanın getirdiği, kötü rekabetin de getirdiği bir çirkinlik, sakinlik de ekranlara yansıyor. Yine bir başka evlerde yemek yapma yarışması var, temizlik yarışması var. Şimdi bunların hepsi Türk kadınına biçilen roller üzerinden yürüyen programlar ama neticede sonuca baktığınızda iyi bir şey değil, kötüyü çoğaltan, kötüyü gösteren ve hatta çoğu kere de sahte, yani gerçek hayatta karşılaşmadığımız insan tiplerinin orada sanki bu normalmiş, her 10 kişiden biri böyleymiş gibi bir yansıtıldığı bir taraf var. Bir diğer hani gündüz kuşağı kadın programlarında benim çok sorunsallaştırdığım bir mevzu da bu. Özellikle kriminal vakaların yansıtıldığı, olayların çözüldüğü, kayıpların bulunduğu, ayrılıkların buluşturulduğu vesaire gibi programlar. Burada da hani sanki bir iyilik üretiliyor. Yani hani baktığınızda kurguya bir işte kayıbı buluyor, dargınları barıştırıyor diyorsunuz. Hani bunun üstüne kurgulanmış gibi. Peki akış nasıl? Akışa baktığınız zaman Türk ailesinin, Türkiye toplumunun neredeyse çürüdüğünü söyleyebilirsiniz. Çünkü aynı saat diliminde bütün televizyon kanallarında en az 2 saat, 3 saat süren bu tür programlar var ve hepsinde gelen kişiler arızalı insanlar. Yani biri ona şiddet uygulamış, oğlunu kaçırmış, hapsetmiş, kaynanası dövmüş ya da çocukların yani birbirini aldatmış, çocukların kimden olduğu belli değil. 3 çocuk var ortada, 3'ünün de babası başka başka. Canlı yayında DNA sonuçları açıklanıyor. Gerilim müziği eşliğinde ağlayanlar, bayılanlar. Bunu gördüğünüzde aynı her gün, haftanın her günü bütün televizyon kanallarında bu kadar uzun süre bu tür hikayeleri gösterdiğinizde ortaya çıkan sonuç Türk aile yapısı bitmiş, Türkiye toplumu çürümüş gibi bir sonuç ortaya çıkıyor. Bir diğer sonuç, kötü sonuçlardan birisi de oraya gelen insanların genelde Anadolu insanları olduğu. Hani Türkiye toplumunun daha geniş kesimlerini barındıran, toplumun omurgası sayılabilecek toplum kesimlerinden insanlar olduğunu düşündüğünüz bir profil ortaya çıkartıyor. Burada da yine hani eğitimliyse, işte daha seküler bir hayatı varsa vesaire ya da belli bir siyasi ve ideolojinin içerisindeyse Bu gibi karmaşık, çapraz ilişkiler, kötü ilişkilerden daha ari, daha temiz bir pozisyon üretiliyor. Bir tarafta da toplumun bir kesimi hakikaten çürümüş, kimin eli kimin cebinde, kim kiminle belli olmayan bir ilişkiler ağı içinde gibi gösteriyor. Böyle midir? Tabii ki değildir. Yani her toplumda olur, 85 milyon toplum içerisinde elbette böyle hikayeler de vardır. Böyle hani emniyetten verileri alsanız, hani sayısal olarak karşılaştırsanız, işte diyelim ki %1'e tekabül eder, %2'ye tekabül eder bilmiyorum ama %100 gibi değildir. Bu programların böyle yanıltan bir yansıması var.
Bu söylem de herhalde yani Anadolu'da bu kadar çok hikayenin çarpık ilişki hikayesinin olması da herhalde o magazin dünyasının ya da elit kesimin yaşadıklarını kınamanın sonucu olarak bir savunma niyetiyle ortaya çıktı gibi geliyor bana. Yani sürece baktığımda asıl köylerde neler oluyor, asıl Anadolu'da neler oluyor siz bilmiyorsunuz diye. İşte bu Gündüz Kuşağı programları da herhalde bunu destekliyor. İşte 3-5 örnek üzerinden. Neden 3-5 örnek? Çünkü haftalarca sürebilecek kadar sündürerek, detaylandırarak, rating alarak uzatıyorlar da bir mevzuyu. Hakikaten çıkartıcı şeyler görüyoruz.
Ya bu çıkarımlar yapılabilir hakikaten çünkü öyle bir ikilik de oluşturuyor ama bunları yapmaya kendi niyetleriyle gelmedi televizyonlar. Daha önce aslında evlilik programları vardı biliyorsunuz. Herkesin sevgilisini bulduğu evlilik programları vardı. Bunların Türk ailesine yıprattığı, Türk gençlerine kötü örnek olduğu gerekçesiyle biliyorsunuz bunu önleyici bir tedbir alındı ve onların olduğu kuşaklara bu tür programlar yerleştirildi. Hani burada da bir illa reyting alacak, sansasyonel ilişkilerin, durumların yaşandığı bir şey üretmek zorunda gibi hissediyor televizyonlarımız. Hani elbette reyting önemli, izlenmesi, okunması için yapılır. Medyanın da kendi çarkını döndürebilmesi de gerekiyor ekonomik açıdan. Ama hani bunun daha gerçekçi bir zeminde olması gerekiyor. Ve bu tür hani kötü sonuçların öngörülüp tedbirinin alınması da lazım. Hani
Evet.
eğer maksat iyilik üretmek, doğruyu göstermekse bunu yapmak lazım. Yani bir kişi için diyelim ki iyilik üretmeye çalışıyorsunuz, güya oraya başvuran aile ya da kişi için ama bütün toplumu ifsad ediyorsunuz. Hani bunun sonuçları var ve bununla ilgili kesinlikle bir tedbir alınması gerektiğini düşünüyorum.
Ne olacak? Tedbir olarak ya da ne yapabiliriz? Son sorum bu olsun. Yine panele döneceğim. Panelde de sizin konuşmalarınızdan sonra söz alıp görüşlerini aktarmak isteyen çokça izleyici, dinleyici vardı. Siz ne düşünüyorsunuz? Neler yapılabilir bundan sonrası için?
Kanuni bir sınırlama olması gerektiği kanaatine sahibim. O gün panelde de bahsedildi. Yani nasıl yiyeceklere ilişkin, o yiyeceği neyi içerip neyi içeremeyeceğine ilişkin bir bilgi notu olması gerektiği ve denetlendiği gerçeği varsa, bütün bir toplumu olumlu ya da olumsuz yönde etkileyebilen, hele çocukların o tazecik ruhlarını zedeleyebilecek türden yayınların önlenmesi için bunun kriterlerinin biraz daha netleşmesi ve bunun da bir yaptırımının da olması gerekiyor. Yani bir çerçeve oluşmalı. Ama bunun hani sadece cezalandırma yöntemiyle olabileceği kanaatine sahip değilim. Sonuç itibariyle bütün medya kuruluşlarımız aslında bir ortak iyi de buluşabilir. Dolayısıyla onları işbirliğine davet etmek, yapımcılarla, reklam verenlerle, reklam yapanlarla, habercilerle, bütün paydaşların aynı masada oturup nerede sorun var, sorunu nasıl aşabiliriz diye bir ortak akıl üretilmesi gerekiyor. Bir de belki bu reyting çünkü reklam verenleri bağlayan şey reyting ölçümleri. Yani reyting ölçüm listesine bakarak hangi kanallara, kaç saniye, kaç dakika ve hangi periyotta reklam vereceklerini onlar belirliyorlar. Reyting ölçüm sistemini daha topluma yayacak bir dijital yöntemin bulunması lazım. Yani sadece takip cihazı olanlar için değil, farklı yöntemlerinde üretilebileceği ve daha gerçek bir reyting ölçümünün ortaya çıkması mümkün. Bunun üstüne gidilebilir. Bir de ben şu kısmını da önemsiyorum. Bunu sadece devlete atmak, devlet yapsın demek yeterli değil. Tabii meclis çalışsın, yasaya ihtiyaç var. Devlet takip etsin devletin kurumları. RTÜK başta olmak üzere. Evet, tamam. Ama şu da olmalı. Mesela bizim akademimiz, üniversitelerimizde özellikle kitle iletişim araçları üzerine çalışan bölümler, sosyoloji çalışan bölümler neden şöyle şeyler yapmazlar mesela? Televizyon kanallarını ya da televizyon dizilerini takip ederek raporlaştırsalar. Mesela diyelim ki X kanalındaki bir yayının bir aylık bir yayın sonrasında kadına şiddetle ilgili olumsuz örnek içerebilecek kaç kez sahne ya da haber gelmiştir? Çetelesine çıkarsın. Olumlu örnek kaç tanedir? Ya da işte çocuklara yönelik istismar ya da kötü örnek olabilecek davranışlar kaç keredir? Yani bu takibi yaparak raporlaştırsa ve bunu kamuoyuna açıklasa ve bunun haberleri yapılsa, yani kamuoyu nezdinde X kanalı, Y kanalı, Z kanalı ile ilgili bir çetele ortaya çıksa, onların sicili belli olsa, inanın hem o kanallar üzerinde bu manada bir yaptırım olur, hem de televizyon izleyicisi de hangi kanalı neden izlemeyeceğini somut olarak görmüş olur. Bunun uzun vadede çok işe yarayacak bir takip olduğunu düşünüyorum. O yüzden üniversitelerimizde göreve davet ediyorum.
Evet, oldukça önemli bir çağrı oldu. Çok teşekkür ediyorum Fadime Özkan. Bize zaman ayırdığınız için çok sağ olun.
Ben teşekkür ediyorum. Çok sağ olun.
Bir Bakışta podcast'ini dinlediniz. Star Gazetesi Ankara temsilcisi ve yazar Fadime Özkan konuğumuzdu. Podcast yayınlarımızı X platformunda AA Sesli hesabından takip edebilirsiniz. Bir sonraki bölümde görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.